Ayrım 4.
İkinci karısı Perihan, akademik çalışmaları fırsat verdikçe iki oğlan doğurdu. Çocuklardan büyüğü annesinin etkisinde babasına karşı bir tavırla büyüdü. Evet, doğrusu çok çalışıyor. Bazen aylarca oğlanları görmediği oluyordu. Ama kimin için çalışıyordu? Onlara en iyi okullarda okuma imkanı sağlıyor, fotoğraflarını Perihan'ınki ile birlikte şanlı aşiyenin 8. kattaki odasında masanın üstünde özenle koruyordu. Oğullarının adına birer iş hanı yaptırdığı da biliniyordu. Ne yapsındı yani? Kucağına alıp okşasa mıydı? Kim onu kucakladı, okşadı küçük bir oğlan çocuğuyken? Bunlar laf salatası. Büyük oğlan annesinin kışkırtması ile dağıtıp okulu bıraktı. Uyuşturucu kullanmaya başladı, serseri olup çıktı. Ben adımı lekeletmem efendim. Reddediverdim keratayı. Mirasımdan zırnık koklatmam ona. Anasının evinde sevgiyle tedavi görüyormuş. Pö, sevgiymiş. Sevgi salata gibidir. Parlak, çekici, renklidir ama karın doyurmaz. Protein gerek insana, sevgi değil. Soner ağabeyinin aksine okullarını terk etmeden bitirdi. Saygılı, sessiz bir çocuk olarak büyüdü. Babası onu Batı Almanya'ya yolladı. İnşaat mühendisliği master'ı yapıp döndüğünde şirkette önemli bir yeri olacak. Babacığım, sizi şimdiden özledim. Yılbaşından beri nasılsınız? İşlerinizin de her zamanki gibi iyi olduğunu umuyorum. Bu yıl kış çok soğuk geçiyor. Son 30 yılın en soğuk kışı deniyor. İyi ki buradaki iş geziniz Ocak'tan önceydi de çok üşümediniz. Şimdi dershaneye dönmeliyim. Annem İlker'in sağlığının düzeldiğini yazdı. Sevindim. Size ve Leyla Hanım'a hürmetlerimi sunar, ellerinizden öperim. Oğlunuz Soner Şanlı, Şubat 2, 1985, Hamburg. Go oyununu bilir misiniz? Birçokları Go'nun Çin kaynaklı olduğunu iddia ederler. Go, milattan sonra 735'te Japonya'da doğmuş bir oyundur. 1600 yıllarında Japon askeri okullarında zorunlu bir oyun olarak yer alıyordu. Go, iki kişilik bir oyun. Satranç tahtasına benzer. 19 yatay, 19 dikey karenin kesiştiği 361 nokta üzerinde 180 beyaz, 180 siyah birbirinin eşi piyonla oynanıyor. Vehbi Şanlı bildiği bütün oyunlar içinde bridge ve satranç dahil en çok Go'yu önemser ve sever. Almanlardan sonra Japonları takdir edişiyle bunun doğrudan bir ilişkisi yoktur elbette. Ama Goethe'nin çok iyi bir Go oyuncusu olacağından hiç kuşkusu olmamıştır. Piyonların kare köşelerinde sahip olduğu sayısız özgürlük, her oynanışta zenginleşen kazanma yolları, oyun sırasında korunması gereken soğukkanlılık ve sabır, en önemlisi konsantrasyon. Tıpkı iş hayatı gibi. Vehbi Şanlı işe alacağı mimar, mühendis ve bilgisayarcıların mesleki deneylerini öğrendikten sonra kaç yabancı dil bildiklerini sorar. Çok dil bilmek zevzekliktir. En fazla iki dile hakim olmak yeter. Şarap ve sirke hikayesi, değil mi efendim? Ha. Üçüncü mülakat sorusu ise Go oynamayı bilip bilmedikleridir. Genellikle bilmezler. Şanlı Aşe eleman adayı o vakte kadar umut verici olmuşsa ve bir Şanlı ona kısaca Go oyununu anlatır ve toplantı salonunda onunla Go oynar. Bu elbette resmi bir sınav değildir ama Go oyununda sakar olan bir adayın da işe alındığı olmamıştır. Go'yu iyi oynayıp sonradan onu hayal kırıklığına uğratan mimarları olmuştu. Besleyip eğittiği, sonradan gözünü oyan kargalar. Ama istisnalar ve Vehbi Şanlı'nın kurallarını bozmazlar. Leyla iyi bir Go oyuncusudur. Genellikle bana yenilir ama sonuna kadar sakin, sabırlı oynar. Asla dağılmaz. Zaten Leyla'yı apayrı kılan bu çelik iradesi ve soğukkanlılığıdır. Oysa Solmaz pek aceleci, pek telaşlıydı kerata. Kadınların Go gibi oyunları iyi oynadığı istisnadır. Tabiat onlara başka bir oyun gücü vermiştir. Değil mi efendim? Ha. Solmaz Aysen, Vehbi Şanlı'nın üçüncü karısı, eski güzellik kraliçelerindendi. Bir günlük gazetenin Maskülin adlı ilavesi, ünlü meslek adamlarıyla bir dizi röportaj hazırlığı içinde Vehbi Şanlı'yı da davet etmişti. Solmaz Aysen'e gazete yazıhanesinde rastlayan Vehbi Şanlı, esmer güzeli, uzun boylu bu genç kızı pek beğenmişti. Onun gazetenin moda sayfasında çalıştığını öğrenince yüreği parçalanmış, böyle güzel genç bir hanımın çalışmasını zalimlik olarak nitelemişti. Solmaz Hanım, sizin yeriniz şık salonlar, ünlü restoranlar, güzel evler olmalı, değil mi efendim? Diye sorduktan 3 ay sonra 20 yıllık karısı Perihan'dan boşanıp Solmaz Aysen'le evlendi. Vehbi Şanlı 47, Solmaz Şanlı 23 yaşındaydı. Solmaz 3 yıl sonra alkolik oldu. Tedavisi için dünyanın parasını harcamaktan çekinmeyen, onu kendi elleriyle kliniklere taşıyan Vehbi Şanlı yine de başarılı olamadı. Her tedaviden sonra Solmaz yeniden içmeye başlıyordu. 4. yılın sonunda Vehbi Şanlı bir celsede Solmaz'dan boşandı. Solmaz çok hassas bir kızdı. Her şeye içlenir, her sıkıntısını içine atardı. Ben çok meşgul bir iş adamıyım, her an onunla ilgilenemezdim ki. Onu beklemeden boşalıyorum diye mesele çıkarttığı bile olurdu. Ha ha ha. Pek sevimli bir şirretti doğrusu. Yazık oldu kızcağıza dediği rivayet edilir. Solmaz Aysen'in yaşlanmaktan ve güzelliğini kaybedeceğinden korktuğu, bu yüzden şiddetli bir depresyon geçirdiği özel doktoru tarafından bizzat basına açıklandı. Ve böylece herkes intihar nedenini anlamış oldu. İnsan ilişkilerimi dondurdum. Ne zaman mikrodalga fırına koyup ısıtacağımı da bilmiyorum. Bırakın insanlar arasında artık böylece var olayım, değil mi efendim? Ha ha ha. 3 yıl önce bir kalp krizi geçirdiğinden beri Vehbi Şanlı'nın sık sık bu sözleri tekrarladığını duyanlar olmuştu. Kalp doktoru Profesör Ümran Tanıtan'ın kalp krizi oranının insan ilişkileri fazla meslek gruplarında artış gösterdiğini söylemesiyle Vehbi Şanlı'nın insani ilişkilerini dondurmasının aynı döneme denk düştüğünü iddia edenler çıkmıştır. Amerika'da bir check-up geçirmesine rağmen Vehbi Şanlı'nın tek güvendiği doktor Profesör Ümran Tanıtan'dır. Onun tavsiyesiyle artık daha yavaş araba sürmekte, daha az tenis oynamakta ve daha az içmekteydi. Leyla sağ olsun, diyetimi yakinen ve özenle gözetiyor. Kızcağız çırpınıp duruyor benim sağlığım için. Bütün karılarım bir yana, Leyla bir yana. Onun öyle tutarlı ve kararlı bir kişiliği var ki ancak bir istisna olarak dişi bir bedende var olmuştur. Leyla tamamen istisnai bir kadındır. Onun güzelliğinden ve kişiliğinden etkilenmeyecek erkek var mıdır? Değil mi efendim? Ha ha ha. Leyla Ünal, Vehbi Şanlı'ya rastladığında 37 yaşında, güzel ve alımlı bir kadındı. Adından çok söz edilen, ülkenin ünlü iş adamı mimarlarından iş bilir, varlıklı Vehbi Şanlı'ya rastlamak üzere bir resim sergisi kokteyline gittiğinde onun nasıl bir adam olduğunu çok iyi biliyordu. Ve böyle bir erkek istediğinden hiç kuşkusu yoktu. Gözlerine baygın bir bakış yerleştirip Vehbi Şanlı'ya yaklaştı. Vehbi Şanlı ile tanışmak nihayet nasip oluyor. Nasılsınız beyefendi? Dedi. 2 ay sonra ılık bir bahar günü Vehbi Şanlı'nın 53. yaş gününde evlendiler. Birçokları bunu sevimli bir çifte kutlama olarak anlamlı bulurken Vehbi Şanlı'nın nikah ve yaş günü kutlamasının bir arada daha az masraflı olacağını hesapladığı yolunda söylenti çıkartan terbiyesizler oldu. Leyla Şanlı güldü geçti bütün bu söylentileri. Leyla Şanlı, Vehbi Şanlı'nın dillere destan evine onun 4. karısı olarak gelin gittiğinde ilk evliliğinden olan oğlu 15 yaşındaydı. Bir yıl sonra annesi onu apar topar İngiltere'de bir okula gönderdi. Üvey oğluna cimri, sert ve kötü davrandığına dair çıkan dedikodulara rağmen Leyla Şanlı kocasının oğluna kendi çocuklarından farklı davranmadığını biliyordu. Leyla Şanlı kocasını oğlu yüzünden kaybedecek kadınlardan değildi. Onu şimdi başında görünmez bir kraliçelik tacı taşıyormuş gibi kibirli, dimdik, pek ender bir gergefin gelinliğinde gülümseyen, esrarengiz, alımlı, göğüslerinden başka plastik cerrahi geçirmemiş, buz gibi soğukkanlı diye tanımlayanlar, eczacılık okuluna başladığında cıvıl cıvıl, hayat dolu bir genç kız olduğunu bilmezler. Gençti, güzeldi, hırslıydı. Kendisi gibi hırslı bir sınıf arkadaşıyla evlendi. Kocası her konuda onunla yarışıyor, yenik düştüğünde duygusal ve cinsel yaşamlarında ilgisizleşiyordu. Leyla yıllarca ne yapacağını bilemeden şaşkın, sıkıntılı yaşadı. Ya bilerek ikinci planda kalacaktı ya da boşanacaktı. Karar vermesi 5 uzun ve gerilimli yıl sürdü. Boşandıklarında birbirlerinin en büyük düşmanı olmuşlardı. Küçük oğulları Caner annesinde kaldı. İkinci kocası resim koleksiyoncusu, zengin, tanınmış bir aileden gelen, aristokrat yanları olan yakışıklı bir iş adamıydı. 2 yıl sonra sağda solda genç kızlarla görünmeye başladı. O zamandan bunların görmezden gelinecek küçük aile bunalımları olduğunu bilmeyen Leyla kıyameti koparttı, boşandılar. Uzun bir depresyon döneminden sonra kendini yeni baştan yaratmaya karar veren Leyla, planlı ve kontrollü olmak yolunda kendini eğitmeye başladı. Bir daha asla yenilmeyecek, ne pahasına olursa olsun eline attığı her şeyi elde edecekti. Oyunun kurallarını öğrenmişti artık. Bütün kapılarını kapatıp içeriden kilitledi. Kan vermeyip kan emecek, sonuna kadar ustaca ve soğukkanlı oynayacaktı. Bir araştırma yapıp avını belirledi. Hakkında bilgi topladı ve 3 ay sonra Vehbi Şanlı ile tanışmak üzere onun da davetli olduğu bir resim sergisi kokteyline gitti. Birkaç yıl önce bir iş gezisi sırasında Evita müzikalini izledim. Eva Peron'un güzelliğine ve aklına hayran oldum doğrusu. Ben Evita'yı biraz benim Leyla'ya benzetiyorum. İkisi de güzel, akıllı ve erkeklerine sadık. Gerçi Leyla'nın bazen benim mimarlarımla kaçamakları olur ama doğrusu bu da benim pek işime yarar. Korkudan hiçbir şeye ses çıkartamayan tüysüzleri her işte kullanırım. Ha ha ha. Fakat gerçek sadakat insanın ruhunda yatar, değil mi efendim? Leyla bana saygısı ve bağlılığı olan bir kızdır. İşte insan ruhunu tanımanın ve anlamanın önemi de bu yüzden büyüktür. Bu konuda bir tek dahi vardır. Goethe. Ruhunu satacaklar oldukça alıcıları bulunacaktır. Tahlilini yapabilen birisi ölümsüzleşmiştir artık. Doğrusu onunla tanışamadığım için hep üzülmüşümdür. Goethe'yi örnek alışım ve kendimi ona yakın hissettiğim pek doğrudur. Ha ha ha. Haziran 1985 Cezayir, Ocak 1986 Finlandiya. Bir kadın yazarın satış rekorları kıracak kitabı. Artık yalnızca insanları, bireyleri, yalnızca duyulanları ve gözlenenleri yazmak para etmiyor. İnsanlar bunları okumak istemiyorlar şimdilerde. Yazılanların mutlaka kuramsal, tarihsel, belgesel temellere oturtulması gerektiği konuşuluyor ve kabulleniliyor. Geçen gün eski editörüm, yemek yediğimiz Alaturka bir balık lokantasında ağzındaki yemyeşil rokaları kıtır kıtır çiğneyerek, yok artık eskisi gibi düşleri, fantazyaları, sevdaları anlatmak. En iyisi gerçekçi olmak dostum. Gerçeği en iyi bir biçimde yansıtmak. Eskiden de o dostlukları, biten sevdaların sancılarını, dalyanları, diz boyu papatyaları falanı filanı anlatmalar. Şimdi okurlar belgeler, kuramlar istiyor. Sezgiler, hayaller, gözlemler yerine. Dünya fıkır fıkır kaynıyor. Bak, siyah Afrika hala bağımsızlık savaşında. Orta ve Latin Amerika güçler dengesi oyunlarıyla ılık ılık kanıyor. Sonra Orta Doğu. Orta Doğu burnumuzun ucu yahu, kan gövdeyi götürüyor gözümüzün önünde. İşte şimdi oturup bu savaşları, nedenlerini, göçmenlerini, sosyal ve ekonomik kuramların ışığında yazmak zamanıdır. Yani azizim, sözü artık gerçek ve bilim almalı ele. O bireysel sevgi dilencisi, öyküler, romanlar ve şiirler bitti. Devri kapandı onların. Eski editörüm zarif bir hareketle bir tomar rokayı daha ağzına attı. Nedenli ince zarif bir adam olsa da rokayı yiyen bir insan ot çiğneyen koyun gibi sesler çıkarıyor. Kıtır kıtır kıtır. Eski editörümden ayrıldıktan sonra bana verdiği ipuçlarını dikkatlice düşünüp aslında bana eskisi gibi yazdıkların basılsın, okunsun istiyorsan bırak o bireylerin sevinçlerini, acılarını, sevdaları, ayrılıkları ve dostluklarını, yalnızlıklarını, artık kitlelerin heyecanlarını, yığınların sevinç acılarını anlat. Çünkü onlar gerçek, çünkü onlar savaşan dünyanın 3. bölgelerinde dediğini iyice anladım. Öyle ya, dedikleri doğru olmasaydı, benim insanı, bireyi anlatan yazdıklarım eskisi gibi tutulurdu. Ama artık yazdıklarım eskisi gibi çok basılmıyor. Hatta dergi basım evinden geri çevrildiği bile oluyordu. Demek ki bir yanlışı yineliyorum ben. Evime dönerken gece ortasında kafamı kaldırıp gökyüzüne baktım kaçamak. Yıldızlar vardı gökte, hatta ay bile. Sevindim onları yerli yerinde bulunca. Sokak kedileri de işleri güçlerinde koşturup duruyorlardı. Çok sevindim. Her şey eskisi gibiydi ilk bakışta. Ama işin aslı başkaydı. İnsanlar artık ekonomik problemleri, savaşları, politik bunalımları, yığınları anlatan kurguları okumak istiyorlar. Kurguyla dokümanter arası bir şey olmalı yazılanlar. Üzüldüm sanki. Hani elimden sevdiklerim zorla alınmış gibi. Nasıl olur da ben şimdi çoluk çocuğa karışmış, yaşı genç, kendi geçkin bir memurun, yolda karşılaştığı bir çocukluk sınıf arkadaşının başarılı, dinamik, hala atılımlara açık yaşamını görüp de bir kat daha yaşlanışındaki hırçın kabullenişi ya da üst kademede görevli, başarılı, kendine güvenli bir iş kadınının yapayalnız yatağına uzandığındaki bir başınalığının mutsuzluğunu anlatamam. Nasıl bırakırım o insanları? Dostluklar, sevgiler, sevinçler, bozgunlar, yenilgiler, acılar, yalnızlıklar. Bütün bunlar insana özgü, insanca duygular değil mi artık? Galiba ben çok bireyci bir yazarım. Evet, eski editörüm haklı. Bak haklı olmasa en azından o şimdi benim editörüm olurdu. Eski değil. Üstelik böyle şimdiki gibi ekmeğimi sağda solda çevirmenlik yaparak değil, yazdıklarımdan çıkartırdım. Evet, ben bireyleri anlatıyorum, kitleleri değil. Kitlelerin coşkularını, bunalımlarını anlatmalıyım. Belki de bir savaş romanı kurmalıyım. Lübnan'da ya da Nikaragua'da geçen bir roman. Orada yaşayan insanları, onların acılarını, direnişlerini anlatmalıyım. Böylece hem orada yaşananları buraya taşıyarak, ülkenin sosyal antropolojik yapısından kesitlerle insani bir görev yapmış olur, hem de belki yılın en çok satan kitabını yazmış olurum. Zaten bir yazar topluma yararlı olmalıdır. Tutup da komşunun kaynana baskısı ile hala evin çocuğu büyümemiş kocasının ilgisizliği arasında kalmış gencecik gelininin yapayalnızlığını, bu yalnızlıkla tükenen yaşam sevincini, seçeneksiz bir yaşama hazırlanışı, bunu kabullenişindeki tutsaklığı yazmanın kime yararı var? Evet, ben yılın en çok satan kitabını, bir savaş romanını yazmalıyım. Yıldızları, ayı ve kedileri sokakta bırakıp evime girdim. Hemen çalışmaya başladım. Gözümün önünde şimdiden gazete manşetleri. Türkiye'de ilk kez bir kadın yazarın kitabı bunca çok sattı. Yabancı dillere çevirisi için şimdiden anlaşma yapılan yazar, romanında yarı dokümanter bir yaklaşımla bize savaşın acımasızlığını özgün anlatımıyla verirken, birçok politik, tarihsel ve ekonomik gerçeği de gözler önüne seriyor. Yazarın önceki yayınları. Biz yazarlar kendimizi ve yazdıklarımızı pek severiz, pek önemseriz. En iyimizden en kötümüze kadar hepimiz böyleyizdir. Önümdeki kağıda baktım. Henüz boştu. Bir nokta koydum boşluktan kurtulmak için, sonra özenerek yazdım. Roman, Savaşın Gözleri. Yo, bu çok tatsız. Ben savaş romanlarıyla alay etmek, onları gülünçleştirmek istemiyorum ki. Elbette savaşın kendisi yıkıcı, karanlık, istenmez bir olgu. Ama savaşlar olduğu sürece onları yazanlar da olacak. Masamdan kalktım, evimin küçük balkonuna çıktım. Bir bardak sütle oturdum. Yine aynı ay, yıldızlar. Bu gece yazamayacağım ben, olmuyor. Birden aklıma şimdi Afrika'da, Orta Doğu'da, Orta Amerika'da savaşan bir asker geldi. Adı gerekli değil. Bu diyarlardan aynı saat diliminde olduğumuz herhangi birinde de şimdi gece olmalıydı. Ve belki henüz 21'inde olan asker yıldızlara bakıp düşünüyordu. Belki bir çocukluk arkadaşı takılmıştı aklına. Onun da şimdi kendisi gibi omuzda Kalaşnikov'la her an olabilecek bir patlamayı beklediği. Ya da kız kardeşini 3 önceki yeni yılda plaklarını yanlışlıkla kırdığı için nasıl acımasız incittiğine yanıp yakınıyor, delice üzülüyor. Belki de aslında 21'inde bir genç adamın böyle bir geceyi ışıl ışıl gözlü, iri göğüslü, insana umut, sevgi saçan sıcacık bir kızla geçirmesi gerektiğini düşünüyordur. Kim bilir, en önemlisi bu denli gençken bu denli ölüme yakın olmasının acımasız aykırılığını aklına getirmekten korkuyordur. Veyahut da yıldızları ve ayı alıp bastırmıştır yüreğine, beynindeki korkuyu örtsün, gizlesin diye. İşte burada durdum, şaşkın kala kaldım. Hani kitleleri anlatacaktım, yığınları, tutup yine bireyi ve onun kişisel özlemlerini kurguluyorum. Yok, bu gece olmayacak. Geceyi cephedeki askeri balkonda bırakıp içeri girdim. Ama eski editörüm hep aklımda. Ciddi kaygılarla bulanık kafamı yastığa bıraktım. Güç bir geceydi. Sabahın yedisinde kızım Tuna başucumda dikiliyor. Anne, uyansana. Anne, gece geç mi geldin? Süt bardağını balkonda unutmuşsun. Hadi anne, aç gözlerini. Çayı koydum, kaynıyor. Hadi okula gitmeden kahvaltı edelim. Uyan. Eski editörümle konuştuktan sonra artık özel yaşantım da çok bencil ve bireyci geliyor bana. Ben burada kızımla günlük yaşamın en küçük ayrıntıları için bile hesaplaşmak zorunda kalıyorum. Oysa iyi bir yazar güncelliklerden sıyrılabilmeli. Küçük hesapları bırakıp adam gibi bir şeyler yazmalı. Yani savaşları, ekonomiyi, politikayı, sosyolojiyi, kuramları. Evet evet, ben de bunları yapmalıyım. Anne, sütün kaynadı. Bal koyayım mı içine? Çayları da sen getirsene. Kızım 10 yaşında. Her anneye göre yavrusu akıllıdır, güzeldir. O nedenle benimki de öyle. Nedir bu surat anne? Kraliçeler gibi uyandırıp kahvaltıya tahterevanla getirdik. Hala yüzün bir karış asık. Şekeri uzatır mısın? Dinle bak ne diyeceğim. Hani bana geçen hafta anlattığın o öykü tasarısı var ya, onu Cem'e anlattım dün okulda. Yalnız yaşayan bir insanın çocuk yetiştirirken karşılaştığı zorluklar ve çocukların değişen dünyası. Öyle dememiş miydin anne? Tıpatıp böyle demiştim. Cem de çok sevindi. Dedi ki, annen mutlaka bunu yazmalı. Yazmalı ki herkes benim annemin babam olmadan beni tek başına büyütmesinin ne zor olduğunu anlasın. Beni dinliyor musun anne? Kızım akıllı ama galiba çok konuşuyor. İşimden öğle yemeği için çıktığımda işlek bir bulvarın kalabalığına katılıp yürümeye koyuldum. Eylül sonunun yaz yorgunluğunda kent. Çocuğuyla yalnız yaşayan bir anneyi anlatmak, sayıları büyük kentlerde artsa da yine de özeli anlatmaktır. Oysa ben savaş romanları yazacağım artık. Cem ve annesi başlarının çaresine baksınlar. Ben öyle bir roman yazacağım ki satış rekorları kıracak. İkinci Dünya Savaşı, Auschwitz çok fazla işlendi. Ben canlı savaşı, günümüzdeki savaşı anlatmalıyım. Ayol bu ne dalgınlık? Yine cismin dünyamızda ama kendin bir başka alemde. İşte tanıdık bir yüz. Durmuş bana bakıp sitem ediyor. Hani sık sık görüşülmeyen ama rastlanınca da sevinilen, ayrılınca yine unutulacak bir surat. Nerelerdesin ayol? Hiç sesin çıkmadı. Bu ara yazdıklarını da göremiyorum dergilerde. Ben de bizim yazar yine daldı kitaplara dediydim. Filanca tarihte beraber kaldığımız bir Fransızca dersinden tanışıyoruz. İri yarı, akıllı, biraz deli dolu bir genç kadın.